Seyyidül Mürselin, Muhammedül Emin, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, âli ve ashabının, enbiya-i izam, saadat-ı kiram efendilerimizin ruhlarını, hasaten civarında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmet-i Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Hayırlı vakitler olsun kıymetli kardeşlerimiz. Sabahlarımıza, akşamlarımıza Rabbimiz hep güzellikler lütfetsin. Güzel tecellilere mazhar olalım. Bu güzel tecelliler içerisinde Rabbin razı olduğu güzellikler yapalım inşallahü teâlâ. Faziletler Medeniyeti isimli muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın telif ettiği eserden böyle sırayla devam ediyoruz. Şahsiyet ve kalbi kıvam başlığını taşıyan ana başlıktan muhabbeti, Allah korkusunu, tazimi bugüne kadar anlatmaya, anlamaya, kaynaklarından nakletmeye çalışmıştık. Bugün de inşallah yine maruf, herkese bilinen bir konu ama hepimizin dertlendiğimiz bir konu. Aile hayatında, toplumda, diğer ilişkilerde emanet ve ahde vefa. Öncelikle muhterem hocamızın okumuş olduğu ayet-i kerimelerden başlayalım. Zaten aslında her sohbet ayetlerin tefsiri mahiyetindedir. Gerçekten kendilerini tanıdığımız güzel insanlar sohbetlerini hep Kur'an-ı Kerim'i anlama, anlatma üzerine inşa ettiler. Dolayısıyla ayet-i kerime de burada geçiyor zaten. اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Evet, Cenab-ı Hak kendisi bize böyle buyuruyor. En güzel öğütleri O veriyor. Onun için her sohbet aslında Kur'an-ı Kerim'den anlamaya gayret ettiğimiz nükteleri, incelikleri taşımalı. Niye? Cuma günleri hocalarımız çok güzel bir şey okurlar. Belki çok zaman farkına varmayız. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ وَاَبْلَغَ النِّظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Değil mi? Herkes bu ayetleri hemen hemen ezberlemiştir belki. Her hafta yıllardır dinliyoruz. Ne demek? Evet, ben sizlere hutbenin sonunda bir hutbe okudum, konuştum, nakiller yaptım ama sözlerin en güzeli اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ Sözlerin en güzeli ve اَبْلَغَ النِّظَامِ Bütün nizamın en beliği, yani söz nizamının en beliği كَلَامُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ Her şeyi çok güzel bir şekilde bilen, ilmine nihayet olmayan Allah'ın kelamıdır. Onun için de Kur'an okunduğu zaman susunuz ki Allah size merhamet etsin. Tabii bunu daha çok da değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okunurken konuşmamak manasına anlarız ki zahir manada odur. Kur'an-ı Kerim okunurken başka bir şeyle meşgul olmamak, hatta Kur'an-ı Kerim okunurken, Kur'an dinlerken tesbihle dahi meşgul olmamak daha adaba uygundur. Niye? Yani Cenab-ı Hakk'ın bir mesajı geliyor. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْهَا diyor. Ey Musa! Sana vahyonlana kulağını iyi aç. Ben seni seçtim ey Musa. Şimdi sana vahiy vereceğiz. O zaman iyi dinle. Onun için hani konuya biraz farklı bir başlıktan girmiş oldum. Kıymetli kardeşlerim, gerçekten Kur'an-ı Kerim okunurken dikkatli dinlemek gerekir. Başka şeyle meşgul olmamak lazım. Yani arz ettiğim gibi tesbihi bile daha sonraya bırakmalı Kur'an-ı Kerim okunuyorsa. Ama hele hele Kur'an-ı Kerim okunurken bir de bu telefonlarımızla filan meşgul olmak ya da geçen hafta bahsetmiştik tazimden, saygıdan. O da Allah'ın kelamı gelirken bize, o bize okunurken biz başka dünyalarda, başka yerlerde geziyoruz. Kalben de uyanık olmak lazım. Yani şimdi Rabbimin kelamı okunuyor. Çünkü sahabe öyle okumuşlar. İkrime bin Ebu Cehil var. Hani insan bu iki isim yan yana nasıl gelir diyorsunuz. Şimdi İkrime ve Ebu Cehil. Değil mi? Nasıl yan yana gelir diyorsunuz ama. Evet, Ebu Cehil ne oldu? İkrime demek. Ne yazık ki Ebu Cehil inanmamış ama İkrime radıyallahu anh anlatılırken de yine o inanmayan müşrik babasının adıyla soyadı adeta öyle anılıyor. O baştan Allah Resulüne düşman bir insan. Mekke fethinden sonra gelip Müslüman oluyor. Ama öyle bir Kur'an sevdası var ki, tabi o zaman Kur'an-ı Kerim böyle yapraklara yazılmıyor. Deri parçalarına yazılıyor. Hatta büyük kemiklere yazılıyor. Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı her yeri o ikrime alır böyle yüzüne gözüne sürer. Bu benim Rabbimin kelamı der, ağlarmış. Onun için zaman zaman belki böyle muhtelif sohbetlerimizde buna temas ediyorum. Kur'an-ı Kerim'le olan ilişkimiz, kıymetli kardeşlerim, tazim üzere olmalı. Düzgün okumak üzere olmalı. Anlamaya çalışmak olmalı. Anladığımızda yaşamak olmalı. Evet, bir müminin Kur'an ilişkisi önce düzgün okumaktır. Nasıl iniyorsa, nasıl okunuyorsa ki, maşallah burada bu camimizde Kur'an düzgün okunuyor her zaman. Maşallah yani gıpta ediyoruz hocalarımıza. Allah razı olsun kendilerinden. Ama sonra iyi dinlemek, hem namazda Kur'an-ı Kerim okunuyor, olabildiği kadar zihnimizi toplamaya çalışmak. Hani daha önceki bir sohbetimde arz etmiştim. Yani namazdan sonra bize kapıda sorsa birisi, ya acaba Fatiha'dan sonra ne okundu? Hatırlar mıyız acaba hep? Ben bugün biraz daha dikkat ettim, belki sohbette lazım olur diye hocam. Evet, Sebbahi okudu hocamız, sonra da Veşşemsi okudu. Her ikisi de tezkiye üzerine ayet-i kerimeler, değil mi? Dolayısıyla namazda da kendimizi derlemeli, toparlamalı. Ya bu da bir şu mihraptan bize ilahi mesajdan bölümler okunuyor. Dikkatli olmalıyız. Arapça bilmemiz gerekmiyor ama o anda Kur'an-ı Kerim'e dikkatli olmalıyız. Dikkatli okumalıyız, dikkatli dinlemeliyiz. Hatta belki eğer bilirsek evimize gittiğimiz zaman okunan sureleri fark ettiyse, katırımıza geldiyse gidip şöyle bir tefsir açıp, bir meal açıp, ya acaba bugün ne söyledi hocamız bize mihraptan, Hüdayi mihrabından, bize hangi mesajlar verildi diye, belki onun üzerinde de bir yoğunlaşmak lazım. Onun için hani şuradan başlamıştım, her sohbetimiz aslında bir Kur'an ayetiyle başlar ve o Kur'an ayetini anlamaya, sonra da o ayetlerle ilgili Habib-i Kibriya Efendimizin, evet, sahibül miraç ve taç, iki gün evvel böyle ifade edildi değil mi? Tacın ve miracın sahibi Nebiler Sultanı Efendimizin bu ayetlerle ilgili beyanları veya o anda bu ayetin sebebi nüzulü olan hadiseyi anlamaya ve hayatımıza ona göre tanzim etmeye gayret etmeliyiz. Bugün de muhterem hocamız bu ayet-i kerimelerde okudular. Nisa suresinin 58 ve 59. ayet-i kerimeleri. Evet, Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Demek ki iki emir var bize. Bir, emanetlere sahip olmak. Tabii biraz sonra emanetin ne olduğunu biraz daha açmaya çalışırız inşallah. İkincisi de adalet, yani hakkaniyeti kaybetmemek. Adalet sadece mahkemelerde olan bir hadise değil. Belki o da ayrıca gelecekti zamanı. Adalet hakkı yerine koymak demek. İnsan mahkemeye gitmeden de zalim olur, Allah korusun. Birisi talep de etmez hakkını ama yine de zulümden kendisini kurtarmış sayılmaz. Onun için bu ayet-i kerimede, Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde iki önemli emir var bizlere ve Allah mutlaka diyor yani, mutlaka evet. Allah emanetleri yerli yerinde kullanmanızı, sahibine vermenizi, eğer insanlar arasında ister mahkemede, ister herhangi bir ihtilafta bir hakem olduğunuz zaman da orada da adaletten ayrılmamanızı emreder. İşte Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Bak, bu güzel bir öğüt. Allah'ın verdiği bir öğüt. Şüphesiz Allah her şeyi işitici ve her şeyi görücüdür. Burada güzel bir beyan var. Bu ayetle ilgili sebeb-i nüzul, yani ayetin inme sebebi şöyle. Ayetin emanet ve adalete riayet emri, ebedi ve genel bir düstur olmakla beraber güzel de bir nüzul sebebi var. Yani bir hadise üzerine bu ayet-i kerime inmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethedince Kâbe'ye bakan Osman bin Talha kapıyı kilitlemiş, Kâbe'nin üzerine çıkmış ve ben bu anahtarı vermem demiş. Niye? O Kâbe'nin anahtarı böyle teselsülen geliyor. Hala da o aileye ait yani. Osman bin Talha radıyallahu anh'ın nesebine o anahtar onlarda yani. O aileden kimse varsa. Resulullah Mekke'yi fethetmiş. Kâbe'yi almış ama anahtar birisinde. Ben bu anahtarı vermem diyor. Peki, hem de nasıl söylüyor biliyor musunuz? Senin peygamber olduğunu bilseydim haşa, onu sana verirdim demiş. Sen peygamber değilsin diyor. Ya peygamber gelmiş, 13 sene içinizde yaşamış, 10 sene Mekke'de, 8 sene Mekke'de yaşamış. Arkasında 10 bin mümin var, herkes inanmış. O hala diyor ki, ben senin peygamber olduğunu bilseydim verirdim. Peygamber değilsin diyor. Bakalım ne zaman kelime-i şehadeti getirecek. Getiriyor tabii sonunda. Tabii orada bir Hazreti Ali var. Dinler mi? Dinlemez elbette ki yani. Hazreti Ali anahtarı zorla ondan aldı. Gel bakalım dedi o sen. Yani sen vermem falan diyorsun ama biz de evet biz de Muhammed'in yeğeniyiz. Ebu Talib'in oğluyuz. Biz Müslümanız. Bu anahtar Müslümanlarda olmalı. Ve kapıyı açtı Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz'in böyle parça parça bugün bir farklı bir sohbet oldu. Hazreti Ali Efendimiz'in Kâbe ile ilgili daha farklı güzel menkıbeleri var. Resulullah Efendimiz Mekke'de yaşadığı dönemlerde Hazreti Ali Efendimiz'e diyor ki Ali diyor şu omuzuma çık, bak yukarıda bir put var, indir onu aşağıya. Diyor ki ya Resulallah nasıl olur bu iş yani? Siz Allah'ın Resulüsünüz. Ben sizin omuzunuza nasıl basarım? Boyum yetmiyor ama sizin omuzunuza basmaya da cesaret edemem ben. Olmaz öyle şey. Efendimiz buyuruyor ki Ali söz, güzel bir iş yapacaksın bak. Sen güzel bir iş yapacaksın. Bu Muhammed'ül Emin'in, bu Hazreti Muhammed'in omuzu sana feda olsun. Yeter ki o işi yap. Tabii bunlarda hep ayrı ayrı hikmetler var bak. Yani güzel iş yapanlara omuz vermek lazım her zaman. Olayı sadece orada görmemek lazım. Birisi güzel bir iş yapıyorsa ona omuz vermek lazım. Ona destek olmak lazım. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Allah'ın Resulü böyle söyleyince çaresiz. Peki diyor Allah'ın Resulü biraz da eğildi. Çıktım omuzuna ve o potu da indirdim. Ancak bir anda şöyle düşündüm. Ben şimdi bu omuzdan gökyüzüne doğru uçmak istesem uçabilir miyim? Uçarım diye düşündüm diyor yani. Bana öyle bir ulviyet, öyle bir mana verdi ki. Onun için de herhalde o tarihi hadiseyi de belki de hatırladı Hazreti Ali. Bu anahtarı ben alırım dedi yani. Ben bir zaman peygamberin omuzuna çıkıp burada bir put kırdım yani. Şimdi anahtarımı alamayacağım. Aldı anahtarı Hazreti Ali. Konuya esas geleceğiz. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içeri girerek iki rekat namaz kıldı. Ama anahtar onlarda şimdi ne olacak? Çıkınca amcası Abbas ve şerefli bir görev olan bu bakıcılığı kendisine vermesini istedi. Dedi ki ya Resulullah, Ali ardı kaldı bu anahtarı. Bu Kâbe'nin anahtarlarlığı da çok şerefli bir vazife. Bunu bana verir misiniz? Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Anahtarı Talha'dan aldınız, Talha'ya vereceksiniz. Evet. Ama Talha Müslüman olmamış da. Ama anahtar onda. Ona gelmiş ta dedelerinden, babalarından, anahtarı ondan aldınız madem, vazifenizi de yaptınız, namazınızı da kıldınız, anahtarı vereceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye anahtarı eski vazifeliye vermesini ve ondan da özür dilemesini emretti. Zorla aldın dedi çünkü. Bu olay Osman bin Talha'ya o kadar tesir etti ki o da onun üzerine Müslüman oldu. Allah Resulü bize işte böyle güzellikler bıraktı kıymetli kardeşlerim. Yani Efendimiz'i okuyacağız, evet. şu tarihte Bedir, şu tarihte Uhud ama şu tarihte Mekke fethi. Ama bize Mekke fethi nasıl mesaj veriyor? Anahtarı kimden aldıysan ona vereceksin ey peygamber. Ama senin böyle güzel ahlakın da işte insanları hep İslam'ın dairesine çekecek. Osman bin Talha da demiş ki ya bana vermeseler şimdi alacak halim yok ki. Ama muktedirken, güçlüyken affedebilmek, güçlüyken kerem sahibi olabilmek, iktidardayken mütevazi olabilmek, büyükken mütevazi olmak, bunlar ne yapar hep? Kalpleri çeker kıymetli kardeşlerim. Kalpleri çeker, ikram etmek kalbi çeker, güzel ahlak kalbi çeker. Kalpleri kazanır. Allah Resulü böyle kazandı yani gerçekten. İnsanların kalbini böyle çekti. Kendisine 13 sene boyunca Mekke'de zulmeden insanlara Mekke'ye girer girmez bugün dedi Kâbe'ye giren emindir. Hatta Ebu Sufyan'ın evine giren de emindir. Bu oranın başkanıydı. Ama bize karşı koymayan kimsenin peşine koşup da biz burada bir şey yapmayacağız. Burası Allah'ın beyti. İlk ibadet yeri. Onun için Hazreti Yusuf kardeşlerine ne söylediyse bugün ben de onu söylüyorum. Ne söylemişti Hazreti Yusuf kardeşlerine? Geçmişe ait bir şey yok. لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Geçmişe ait beni kuyuya attınız da öyle oldu, böyle oldu. Bunların hiçbirisini gündeme getirmiyorum. Allah hepinizi varsa hataları bağışlasın. Merhamet sahibi odur. Siz de onun merhametine sığının. Ben de dedi Yusuf'un söylediğini söylüyorum bugün Mekke fethinde. Onun için bize bu güzellikler kaldı bu ayet-i kerimeler okunurken. Onun için de bu ayet-i kerime böyle bir olay üzerine nüzul ediyor ve bunun üzerine de hakikaten Hazreti Ali Efendimiz buyur diyor, anahtarı senden aldık, biraz zorla aldık ama kusura kalma. Anahtarı veriyoruz geri, buyur anahtar senin yine. Gerçek böyle yani, hiç artı bir şey söylemiyoruz. Çünkü biraz zorla almış Hazreti Ali. Resulullah Efendimiz ver demiş anahtarı yerine, ondan aldın. Ona ver, bir de özür dile demiş yani adamı belki kırdın biraz zorla aldın elinden. Sonra da hemen arkasından Cenab-ı Hak, ey müminler Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ulul emre idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete de gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne götürün. Onların talimatına göre halledin. Hem bu ayırlı hem de netice bakımından güzeldir. Şimdi insanların arasında ihtilaf oluyor tabii. Hemen tabii işimizde avukatlar varsa alınmasınlar, kırılmasınlar. Hemen koşuyoruz. Ya önce bir soru yapıp soralım bakalım. Acaba bir hoca efendiye soralım. Bu iş nasıl olur? Bu miras nasıl taksim edilir? Bu anlaşmazlık nasıl çözülür? Bu ortaklık nasıl dağılabilir? Değil mi? Onun için Cenab-ı Hak da ihtilafa düştüğünüz zaman önce Allah ve Resulü'nün o konudaki hükmünü öğrenin buyuruyor bizlere. Evet, Kur'an okuyoruz kıymetli kardeşlerim. Anlamak için okuyoruz arz ettiğim gibi. Ondan sonra yaşamak için okuyoruz. Ve Allah Teala bize burada da emanet konusu gündemimize bu şekilde girmiş oluyor. Evet, emin, emanet, mümin, emniyet, Allah Teala'nın mümin ismi aynı şekilde. Bunlar hepsi birbiriyle çok bağlantılı kelimeler. Emanet kelimesi de İmanla aynı kökten gelir. Allah'a iman edenlerin umumi bir ismi olan mümin tabiri de aynı zamanda Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden biridir. Cenab-ı Hak El-Mu'minü'l-Müheymin diye her sabah dinlediğimiz Haşr suresinin sonundaki Esma-i Hüsna'sından mümin ismini kendisine inanan kulları içinde kullanıyor. El-Mü'mini. Resulullah da El-Mü'mini diyor. Allah El-Mü'mini diyor. Ben de müminim diyor Cenab-ı Hak. Tabii onun müminliği farklı uluhiyetine ait bir müminlik. Bizlerin müminliğimiz ise beşer sıfatında, beşer hudutlar içerisinde bir müminlik. Hem inanmak hem de emin insan olmak, güvenilir insan olmak. Bakın bugün toplumumuzda en çok bu iki konu konuşuluyor. Bir güvenilirlik konuşuyor. Aile hayatında güven kaybolmuş, ticarette güven kaybolmuş. Komşuluklarda, arkadaşlıklarda, değil mi? İnsanlar güvenli dost arıyorlar, güvenli arkadaş arıyorlar. Güvenli eş arıyorlar, kadınıyla, erkeğiyle yani. Aman hocam diyor, güveneyim kendisine diyor değil mi? Aman diyor, bana güveneceğim bir hanım olsun. Aman hocam diyor, güveneceğim bir erkek olsun, her şeyine güveneyim, canımı vereyim ama güveneyim. İçime şüphe gelmesin, içime kurt düşmesin. Onun iffeti hakkında, ahlakı hakkında, ibadeti hakkında, müminliği hakkında, doğruluğu hakkında içime şüpheler düşmesin. Ben güvenilen bir insan olmak istiyorum. Güvenilir insan arıyorum diyor. Ve bir de adalet konuşuluyor. Hakkaniyet konuşuluyor. Demek ki toplum bunlara ne kadar muhtaç ki kıymetli kardeşlerim, ayeti kelimelerde bu konular böyle çok açık bir şekilde bütün tafsilatıyla anlatılmış oluyor. Onun için de peygamberlerin ortak vasfı anlatılırken de değil mi? Bütün peygamberlerde ortak 5 vasıf var. Bunlardan birisi de emin. Yani iki noktadadır peygamberlerin eminliği. Bir, Cenab-ı Hak'tan kendilerine inen vahyi olduğu gibi indirirler. Bu vahiy peygamberi zaman zaman zellesinden dolayı hitap etse de. Ya bu bana indirildi bu ayet, ben bunu söylemeyeyim olmaz haşa. Hani burada yine konu biraz daha kolay açılsın diye izah edeyim. Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza Efendimiz şehit edildi malumunuz. Resulullah Efendimiz çok üzüldü. O kadar üzüldü ki, insan tabii yani. Hem de böyle hani insanlara yakışmayacak bir şey, harbe yakışmayacak, harp hukukunda hiç yakışmayacak bir şekilde Hazreti Hamza Efendimiz şehit edildi. Resulullah Efendimiz de bir anda böyle heyecanlandı. Allah'ın Resulü, belki bunlarda da ayrı hikmetler var. Dedi ki, ya amca, sen bizim için çok değerlisin. Ben de senin yerine 70 tane müşrik öldürdüm. Hazreti Hamza 70 müşriklerle de karşılaştırılmaz. 700 müşrik deyin, 7000 deyin, 7 milyon deyin. Ama bir hukuk var. Bunun üzerine ayet-i kerime indi. Nahl suresinin sonunda. فَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَاَقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ Eğer ceza verirseniz, size verilen kadar verirsiniz. Hamza'nın katilini bulursunuz, ona kısas uygularsınız. Ama Hamza da olsa öldürülen, onun yerine başka birisini öldüremezsiniz. Ama sabreder, affederseniz o da sizin için ayrı bir hayırdır. Resulullah Efendimiz de yemin etmiş, ne olacak? Ve Allah'ın Resulü yeminine kefaret verdi. Yapamam dedi. Madem Allah böyle istemiyor, müsaade etmiyor. Onun için, bunu şunun için söyledim. Peygamberler kendileri ilgili ilahi bir takım özel hatırlatmalarda olsa, bunu aynen vahiydir madem, bunu insanlara duyururlar. İkincisi de bütün beşeri ilişkilerinde hiçbir kimse peygambere bir şey diyemez yani. Bana söz verdi de sözünden döndü. Ondan sonra ben ona bir şey vermiştim. Onu yerine getirmedi. Niye? Çünkü onlar insanların önünde model olarak seçilmiş. Emin olmasalar onların peşinden kimse gidemez. Onun için eminlik bir kere tabii bir de her şeyden önce Resulullah Efendimiz'in ana vasfı. Peygamber olarak vasfı ayrı ama bir de Allah'ın Resulü Muhammedül Emin. Sadıkul Vaad El Emin Efendimiz'in ana vasfı bu. Sözünde duran ve emin. Her şeye güvenebilirsiniz. Ebu Leheb, Ebu Cehil'e güvenemiyor. Ya buna bir şey verirsem alır götürür bunu bir yerde. Sonra da vermez bana. Ben bunu kime vereyim? Muhammed'e bırakayım. İnanmıyorum kendisine, peygamberliğine. Ama ona verirsem korkma, emindir yani. Muhammedül Emin'in ümmetiyiz kıymetli kardeşlerim. İnşallah. Onun için hakikaten yani müminlerle ilgili, Müslümanlarla ilgili hiç söylenmemesi gereken bir şey, ya ben buna bir şey emanet ettim de benim emanetimi vermedi. Yani ne bileyim, bir dernek başkanlığına emanet ettik, vermiyor. Anahtar verdik, vermiyor. Misal paramızı verdik, alamıyoruz. Yani sayabilirsiniz. Biraz sonra zaten bu emanet kavramının nerelere şamil olduğunu ayrıca arz etmek isterim. Dolayısıyla hakikaten Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Musa radıyallahu anh bir soru soruyor. Ya Resulallah, Müslümanların en faziletlisi kimdir? Tabii Efendimiz soranların durumuna, o andaki ahvale göre farklı cevaplar vermiş. Ama burada dilinden ve elinden Müslümanların emniyet olduğu kimse. Değil mi? Biliriz o hadis-i şerifi. El-Müslimu Ben selim el müslimune min lisanihi ve yedi. Elinden ve dilinden diğer müminlerin güvende olduğu insan. Eli ve dili bir başka Müslümanın iffetine, haysiyetine uzanmayan insan. Evet, en faziletli insandır diye çok önemli. Tabii yani hepsi önemlidir Efendimizin hadislerini ama adeta bunlar bir noktada mümin tarifi, Müslüman tarifi. Resulullah Efendimizin böyle muhtelif hadislerinde bazen şunları yapın şeklinde var. Bazen de tarifleri var böyle. El-mü'minü. Mü'min şuna benzer. El-müslimü. Müslim budur. Hani iki nokta üst üste diyoruz ya bir şey söylerken veya eşittir diyoruz. Eşittir tabiri olan böyle tarifleri var Efendimizin. Evet, güvenilir olmak, ahde vefa, yani verilen sözlere, yapılan anlaşmalara sadakat, toplum ve fert hayatının temel esaslarından biridir. Aile hayatı bir sözleşmedir. İş hayatı bir sözleşmedir. Buralarda her iki tarafta sözleriyle elbette bağlıdırlar. Onun için şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki, insanlara verilen bütün sözler ve yapılan her türlü anlaşmalar aynı zamanda Allah'a söz vermek manasına gelir. Allah adına söz veriyoruz birbirimiz. Allah'ın huzurunda yapılan anlaşma ve verilen sözlere ise mutlaka uyulmalı ve bunlar titizlikle de yerine getirilmeli. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı bize anlatırken ve İbrahim ellezî veffâ, çok vefakâr olan, yani verdiği ahde, söze yerine getiren İbrahim ifadeleriyle takdir buyurmuş İbrahim Aleyhisselam'ı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bu noktada gerçekten çok daha net ifadeler söylüyor ki günümüzde belki çok zaman yanıldığımız noktalar maalesef buralar işte. Buyuruyor ki Hazreti Ömer Efendimiz, bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayın, aldanmayın. Evet, ya namaz kılıyor adam. Bazen bir şey oluyor, hocam namazın abdestinde, tamam, namaz abdest Allah'a karşı borcumuz. Esas ahlakını sormak lazım. Özellikle aile hayatı kurulurken namaz abdest ölçüdür elbette ki. Tesettür ölçüdür. Ama esas karakteri, şahsiyeti, ahlakı, merhameti, fedakarlığı her iki taraf için. Allah ve Resulüne itaati. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki, bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayın, konuştuğunda doğru söylüyor mu? Bir, kendisine bir şey emanet edildiğinde riayet ediyor mu? İki, dünyaya meylettiği zaman helal ve haramı gözetiyor mu? Buna bak. Hazreti Ömer'in insanlık ölçüsü bu. Bir, konuştuğuna bakarım diyor. İkincisi, kendisine bir emanet tevdi edildiğinde onu yerine getirir mi? Üçüncüsü de helal ve harama dikkat ediyorum. İşte günümüzde 1400 sene sonra herhalde bir insanla ilgili bir şey söyleyecek olsak bunu söyleriz. Aman kardeşleriz. Sen namaz abdesti, evet bu bir referanstır, bir hüsnü şehadettir ama namaz abdest için hüsnü şehadettir. Onun ötesinde evet yalan sabitse ne yapacaksınız? Allah korusun. Ve kıymetli kardeşlerim, burada bir noktayı da ayrıca tasrih etmek isterim. Bizlere böyle zaman zaman hani bir insan sorulduğunda bildiğimiz bir şey varsa, özellikle ticari hayatta olsun, evlilik ilişkilerinde olsun, net söylemek lazım. Ticari hayatta soruyorlar. Şuna ben vereyim mi? Siz de biliyorsunuz ki çekini ödemiyorum. Senedini ödemiyorum. Gıybet olmaz demişti bir Allah dostu. Yani başka şey söylemeyin ama bu adam çekini ödemiyor arkadaş. Ödemedi, sabit. Senedini ödemedi, bil bunu. Bir de çok önemli, özellikle ticaret erbabı arkadaşlara bunu hatırlatmak isterim. Ben kefilim dememek lazım kimse için. Kefil olabilirsiniz ama kefalet miktarınızı belirtmeniz lazım. Ben kefilim. 1 milyonla kefilim misal. 100 bin lirasına kefilim. Ha, kefilim demek imza istemez. Ağzınızdan kefilim sözü çıktıysa kefilsiniz Allah katında. Sonra 3 gün sonra, ya ben öyle demiştim ama ben iyidir diye dedim. Yok, olmaz. Kefalet, kefil kelimesi hukuki bir tabirdir. Kefilim dediniz, bittiniz. Neyine kefilsiniz? Onun için her türlü ilişkide bir mümin kefilim kelimesini kullanmamalı. Tezkiye etmeli. Bir delikanlıyı soruyorlar. Ben kefilim verin. Yok olması öyle şey. Bir kızımızı soruyorlar. Ben kefilim verin. Yok. Özellikleri budur. Siz bilirsiniz. Delikanlıyı soruyorlar. Ben şu taraflarını tanıyorum. Kendiniz bilirsiniz. Niye? Bir müddet sonra aralarında bir şey çöküyor. Ticariyette, abi sen kefilim dedin verdim diyor. Gerçekten burada bir güzel misali vermek isterim sizlere. Bir zamanlar bizler Cağaloğlu'nda yayıncılıkla meşgulüz. Ondan sonra çok sevdiğimiz bir ahbabımız vardı. Gelir gider, bizler de onlarla alışveriş yapıyoruz. Bir baktık bir gün iflas etmiş. Hayrola dedik abi, sen akıllı bir adamsın, nasıl iflas ettin? Sormayın dedi, insan hayatta hata edebiliyor. Ne hatası ettin dedim. Dedi ki ya bir gün bir ahbabın birisi için bana soru sordular. Bu adama kağıt verelim mi diye. Ben de hiç bu anda boş bulundum. Ben kefilim kardeşim, ne kadar istiyorsa verin dedim dedi. Onun hakkında da hüsnü zannım var dedi. Böyle bir şey yapacağını düşünmüyordum dedi. Ama o batınca ben de altından bir söz çıktığı için dedi. Battım dedi yani. Ödedim, hepsini ödedim dedi yani. Son kuruşuna kadar ödedim dedi. Varlığımı verdim. Yani hiç eğilmemiş, bükülmemiş. Ben kefilim dedim mi? Dedim. Kefilim dediysen bedelini ödeyeceksin. Onun için kıymetli kardeşlerim, özellikle tasavvufi hayatta bugün biraz farklı bir konuya girdim ama söz terbiyesi çok önemlidir. Bütün ehlullah en çok manevi seyri sülükte dil terbiyesi üzerine dururlar. Dilin hem Allah katında çok önemli bir sorumluluğu var. Niye? مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ Kul hiçbir söz söylemez ki orada hazır bir melek bulunmasın. O zaman ağzımızdan çıkan her şeyi kulağımız duymalı. İkincisi de kul açısından bir bedeli var sözün. Evet, Yunus'un söylediği gibi rahmetullahi aleyh, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Evet, bazen insan bir söz söyler ve gerçekten başı gider. Onun için cennetle cehennem arasındaki ayrıcı çizgi de sözdür işte. La ilahe illallah derseniz bu tarafa girersiniz. Onu demezseniz Allah muhafaza başka bir şey, onun karşılığı bir şey söylersiniz. O da sizi öbür tarafa götürür. Burada biraz daha farklı bir konuya temas etmiş oldum. Kıymetli kardeşlerim, emanet kelimesi çok çok önemlidir. Bir şeye emanet edildiğine ona dikkat etmek. Kefalet çok önemli bir kavramdır. Bunlara çok hayatımızda dikkat etmek gerekir. Tabii Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in böyle diğer hadislerine baktığımızda bu konuda çok çok hadis-i şerif var. Niye? Resulullah Efendimiz'e Rabbimiz bizlere ve inneke le ala hulukun azim. O peygamber çok büyük bir ahlak üzeresin. Kendisi Allah katından takdir eder o azim ahlakın ümmetinde de aynen olmasını istiyor. Onun için bir hocamız vardı, Allah rahmet eylesin. Evladım din muameledir derdi. Din muameledir. Yani bir insanın dindarlığı, gerçek dindarlığı muamelesinden belli olur. Ne kadar namaz kıldığından, ne kadar oruç tuttuğundan. Evet, namaz kılacağız. Bunu söylerken aman namazı hafife aldığımı zannetmeyin. Ama namaz, oruç bizim Rabbimizle aramızdaki bir ilişki. Fakat diğer din sadece Allah'la kul arasındaki ilişkiyi tanzim etmiyor ki. Esas toplumun nizamını sağlamak için Allah vahiy gönderiyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine, Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerine baktığımız zaman esas insanların birbiriyle nizasız bir şekilde Allah'a kullar olarak yaşamasını emrediyor. Eğer tabii emanete dikkat edilmiyorsa, adalete dikkat edilmiyorsa, hakka hukuka dikkat edilmiyorsa o zaman toplum nizamı bozuluyor. Toplum nizamı bozulunca da Allah'a güzel kulluk olmuyor. Değil mi? Allah'a kulluğun güzel olması için hani o İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi biz ümmet olarak, toplum olarak yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız senden yardım dileriz'in gerçekten tahakkuku bir toplum olarak tahakkuku içinde toplumu teşkil eden fertlerin hem müminlik vasfının, hem Allah'a teslimiyet vasfının, tevekkül vasfının, emanet vasfının, hakkaniyet vasfının, hayatın bütün alanlarında tahakkuku gerekiyor. Yine Buhari'de şöyle bir hadis-i şerif var. Allah Teala şöyle buyurdu diyor Peygamber Efendimiz. Ben kıyamet günü şu üç grup insanın düşmanıyım. Bak Cenab-ı Hak, ben onlara düşmanım diyor. Yarattım ama düşmanım. Niye? Benim adıma yemin ettikten sonra sözünden dönen kişi. Bir arkadaşımız vardı böyle, dostumuz böyle. Yine onunla tabii en çok da bu iş, malum yemin meselesi, ticari hayatı böyle gündeme gelir yani. Arkadaşlar böyle ona, bizler de yanında oluruz bazen. Birisi telefon açar, şu işi yapar mısın der şu fiyata. Abi vallahi billahi o fiyata olmaz der. Ya yemin etme derim, olmaz de. Niye öyle söylüyorsun bak? Tabii biraz sonra adam da herhalde kapatıyor telefonu. Ya bu aramadı beni bir daha diyor. Bir de adama yemin ettim diyorum yani. Daha niye arasın ki? Biraz sonra adam bir daha bir arıyor. Bak diyor bir daha söylüyorum diyor. O fiyata yaparsan peki yapayım diyor. Dedim ki bir gün bak dedim şimdi farkında değilsen ama bir de yemin kefareti vereceksin. Yani vebale girdin ayrı. Yeminini de bozdun şimdi. Keşke madem bu fiyata yapacaksan baştan yapsaydın arkadaş yani. Veya hakikaten yapmayacaksan yeminde sebat et. Allah başkasını gönderir. Gerçekten ticari hayatta özellikle aile hayatında hele hele yani ben yemin ederim kefaret veririm diyor. Kefaret vermekle yeminin dünyevi bedelini ödersin. Uhrevi bedeli duruyor yani. Allah Teala diyecek ki ya benim adıma yemin ettin ey kulum. Kefaret verdim ya Rabbi. O dünyevi cezasıydı. Uhrevi cezası duruyor. Onu bazıları maalesef yanlış anlıyor kıymetli kardeşlerim. Hocam diyor tamam diyor yemin ettim ama diyor kefaretini veririm diyor. Yok. O kefaret dünyevi cezası. Uhrevi ceza duruyor yani. Onun için kıymetli kardeşlerim burada güzel Müslüman olmayı konuşuyoruz hep. Güzel Müslüman olmayı. Şurada uçalım, burada kaçalım demiyoruz yani. Şu rüyaları görelim diye derdimiz yok yani. Allah güzel rüyalar göstersin hepimize. O ayrı. Ama Müslümanlık ne rüya işi, ne bileyim başka türlü şey değil. Müslümanlık güzel ahlak. Evet, Allah Resulüne benzemek. Onun için Resulullah Efendimiz fertleri terbiye etmiş böyle yani. Ashabını terbiye etmiş. Bazen ikaz etmiş. Bunu böyle yapma demiş. Niye öyle yapıyorsun demiş yani. Yarın Allah'ın huzuruna nasıl hesap vereceksin demiş. Ve Efendimiz bize hem tebşir ediyor, güzelliklerle müjdeliyor hem de korkutuyor. İşte burada da korkutuyor Resulullah Efendimiz. Cenab-ı Hak buyurdu ki diyor Buhari'de bu hadis-i şerif. Ve bakın burada büyü bahsi dediğimiz alışverişle ilgili bölümde yani Buhari'nin alışverişle ilgili bölümünde bu hadis-i şerif. Allah Teala şöyle buyuruyor Efendimiz. Ben kıyamet günü şu üç grup insanın hasmıyım. Benim adama yemin ettikten sonra sözünden dönen kişi. İkincisi, hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kişi. Yani ne demek o? Belki bazen gücü yeter. Haklarda hür bir insanı esir alırsın. Gücünüz yeter. Sonra da bunu köle diye başkasına satarsın. Yani insan için en kıymetli şey hürriyet. Bunu da Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın böyle buyurduğunu beyan ediyor. Üçüncüsü de ücretle bir işçi tutup da işini gördüren sonra işçisinin ücretini vermeyen kişi. Hakikaten ya veririz bakalım falan diyor. Adamın işini gördürüyor. Sonra da geliyor gidiyor adamcağız bir türlü parasını alamıyor. Eksik yaptın diyor, fazla yaptın diyor. Bahane vermemek için de binlerce bahane buluyor. Orada da kul hukuku yani. Evet. Hepsi dikkat ederse hep kul hukukuyla ilgili hususlar. Demek ki eminlik ve ahde riayet Müslümanlığın şiarıdır diye de buraya bu terem üstad çok güzel bir not düşmüşler. Efendimiz hakkında kullanılan Muhammedül Emin tabiri müşriklerin de dillerinden düşmez ve onlar emanetlerini kendi yandaşlarına değil Resulullah Efendimiz'e teslim ederlerdi. Az önce arz ettiğim gibi. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret edeceği zaman dahi üzerinde müşriklerin bir takım emanetleri vardı. Ölüm tehlikesine rağmen Hazreti Ali'yi Mekke'de bırakıp onları sahiplerine teslim ettirmişti. Ben buradan gidiyorum ne halleri varsa görsünler demedi Efendimiz. Bir ölüm tehlikesi var. Aman Ali sen kal şu emanetler var. Arkamızdan kimse bir söz söylemesin dedi sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen Efendimiz aleyhissalatü vesselam gerçekten müşriklerle böyle ahitler yapıyor. Ama Bu ayetler Müslümanların aleyhine de olabiliyor. Fakat onlarda da söz verdik madem, kim olursa olsun orada duracağız diyor. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Babam Hüseyin ile Mekke'den Medine'ye doğru yola çıkmıştık. Resulullah'a ulaşalım diye. Kureyş kâfirleri bizi yakaladılar. Siz muhakkak Muhammed'in safına katılmak istiyorsunuz dediler. Biz de hayır, biz Medine'ye bu sebeple değil, başka işlerimiz de var, onun için gidiyoruz dedik. Bunun üzerine bizden Allah Resulü'nün safında yer alıp onunla birlikte savaşmayacağımıza dair söz aldılar. Tamam, gidin Medine'ye ama 2 gün sonra Muhammed bizimle savaşacak olursa siz o savaşta olmayacaksınız. Ne kadar zor bir söz. Medine'ye gelip olanları Resulullah'a arz ettik. Alemlerin Sultanı Efendimiz, siz gidin, biz sizin verdiğiniz sözü tutar, onlara karşı da Allah'tan yardım dileriz buyurdu. Siz katılmayın dedi. Madem söz verdiniz, tamam siz katılmayın. Müslüman sözünden döndü, denmesin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten böyle o sahabilerine kıyamete kadar kalacak bir model davranış lütfetmişler. Tabii kıymetli kardeşlerim, peygamberlerin bu güzelliğinden bahsettik ama emanetle ilgili bu sohbeti şöyle bir tasnifle bitirmek istiyorum. Emanet ne hocam? Her şeyden önce kendimiz bir ilahi emanetiz. Kendimiz kendimize emanetiz. Neyimiz emanet hocam? Elimiz emanet. Bu el bize emanet. Bu dil bize emanet. İstediğimiz gibi kullanma hakkımız yok. Bu göz bize emanet. Niye bakılacağının ölçüleri konmuş. Bu akıl bize emanet. Ve en önemlisi iman ve İslam bize emanet kıymetli kardeşlerim. Ahirette bu imanın, bu aklın, bu elin, bu dilin, bu gözün, bu ayağın hesabını vermek durumundayız. Emanet, Allah ben size verdim kulum diyecek yani. Niye verdim yani? Niye verdim ben size bu eli? Ha, niçin verdiyse ona göre kullanmak gerekiyor. Yaşadığımız mekan bize emanet. Ömür dediğimiz şey bize yine emanet. Ya yaşıyorum işte, istediğim gibi yaşarım. Olmaz. Bu toprak bize emanet. Evet. Hele hele bu Anadolu toprağı bize çok büyük bir emanet. İstanbul çok özel bir emanet. Niye emanet? Burada sahabiler var. Niye emanet? Peygamberin cübbesi burada yani. Hırkası burada yani. Kılıcı burada sahabelerin. Mübarek sakalı şerifleri burada. Yani o kadar çok bir emanet taşıyoruz ki biz, bir tarihi emanet. O zaman bu emanetleri koruyacak bir toplumun inşasında hepimizin görevi var demek. Bizi ilgilendirmez hocam değil. Yani bu emanetleri toplum olarak koruyamadığımız zaman Allah bu 80 milyonun hepsini ayrı ayrı hesaba çeker. Bunu bir yani hamasi söz olarak söylemiyorum. Gerçekten İslami ölçüler içerisinde hatırlatılması lüzumlu olan bir husus olarak hatırlatıyorum. Tarihimiz bize emanet. Ailelerimize emanet. Ailelerimize emanet. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, siz eşlerinizi Allah'ın emaneti olarak bir nikahla aldınız diyor. Bir dönem böyle biraz daha çok seküler diyeyim, biraz daha İslami hassasiyeti olmayan bir grup, yok biz öyle bir tabiri kabullenmeyiz, biz emanet değiliz. Ya Allah'ın Resulü nasıl bir bağ kuruyor senin için, seni nasıl garantiye alıyor? Erkeğe diyor ki ya bu aynen sana Allah'ın emaneti yani. Ya Allah'ın emaneti olmak ne güzel bir şey yani. Peygamber seni öyle bir konuma koymuş yani. Seni oraya emanet ya, sen Allah'ın emanetisin diyor. Yok diyor, ben emanet falan değilim. Ya sen hayatının teminatı alsan alıyor Allah'ın Resulü yani. Aman diyor, dikkat et yani. Ailelerimize emanet, evlatlarımız en önemli emanet. Ya bizden sonra ne olur bu evlatlarımız? Bu cami bize emanet kıymetli kardeşlerim. Evet, bu caminin 10 yıl, 20 yıl sonra cemaati kim olacak? Onu düşünmek durumunda isim. Onun için emanet deyince, ya hocam bende kimsenin emaneti falan yok demeyelim sakın. Hepimizin üzerinde nice emanetler var. Kendimizi bizatihi arz ettiğim gibi bir emanet olarak görmek durumundayız. Ailelerimiz, evlerimiz, kullandığımız eşya, hepsi bizlere çok önemli emanetler. Diğer maddi ve manevi her türlü imkan bize emanet. Allah'ın verdiği her şey. Evimiz de bize emanet. O ev bize Müslüman evi olarak kullanılması gerekiyor. İçinde günah işlenmeyen, duvarlarının bizim namazlarımıza, infakımıza, kullandığımız eşya bize emanet, istediğimiz gibi onlara alamayız. Şu bardak eğer gerçekten bir emanet gözüyle bakılır yani. Bunu kıramazsınız, atamazsınız bir yere. Benim canım beğenmedim bunu, atayım ben bunu çöpe. Hakkımız yok yani. Daha önceki sohbetimde arz etmiştim. Yani tabak bize emanet. Ben onu keyfim için böyle lokantada birbiriyle tabak kırma yarışı yapamam ki. İnsanlığın emaneti bu bize. Dolayısıyla emanet konusunu böyle daha böyle hani dar bir çerçevede görmemek lazım. Kur'an-ı Kerim bize emanet. Kime tevdiyi sonra bırakacağız biz Kur'an-ı Kerim'i yani? Bu 80 milyonluk bu millet sonra Kur'an-ı Kerim'ini kime emanet edip gidecek yani? Bize emanet edildi şimdi. Babalarımızdan, annelerimizden, tarihimizden Kur'an-ı Kerim aklı geldi, okuyoruz. Ama biz peki onu kime bırakacağız yani? Dolayısıyla emanet kelimesi ve kıymetli kardeşlerim öyle dar bir kalıp içinde düşünmemek lazım. Bize Allah Teala'nın verdiği her türlü nimet bize hesabı verilmek üzere verilen bir nimettir. Tabii makamlar, mevkiler emanettir. Millet adına yetki kullanan insanlar bir 80 milyonun emanetini taşıyorlardır. Gerçekten yani. Tamam bu bütçe bize ya istediğiniz gibi kullanılıyor. Yok hayır. Herkes kendi bulunduğu yerde bir emanet taşıyordur. O eminliği de göstermek durumundadır. Onun için de gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bize en çok hatırlattığı hususlardan birisi budur. Ve zaman zaman gençlerle, genç arkadaşlarla olan sohbetlerimde hocam bize bir genciz biz, neleri önerirsiniz dediklerinde onlara diyorum ki Allah Teala iki peygamberini iki güzel vasıfla methediyor. Bugün hem Müslümanı, genci, ihtiyarı böyle olmalı. Özellikle tabii gençler kariyerleri vesaireleri de olduğu için nedir hocam diyorlar? Mümin el-kaviyyü el-emin olacak. Yani güçlü olacak ve emin olacak. Bu Musa Aleyhisselam'ın vasfı. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'de böyle methediyor. İkincisi Yusuf Aleyhisselam hazine memurluğuna talip olduğunda inni hafizun aliyim diyor. Bir, ben bu işi bilirim. İkincisi bana güvenebilirsiniz. Bunu zayi etmem. Musa Aleyhisselam'ın menkıbesini de olayı bilirsiniz. Musa Aleyhisselam Medyen'e geldiğinde orada hayvanlarını sulayan birçok insan gördü. Onların epey gerisinde de hayvanlarını sulamak için bekleyen iki kızcağız vardı ki çobanlar oradan ayrılmadan suya yaklaşamıyorlardı. Yani diğer insanların arasına girmiyorlardı. Hazreti Musa onlara yardım etti. Onlar da babalara Şuayb'e gidip durumu anlattılar. Şuayb Aleyhisselam dedi ki, kızım her gün geç geliyordunuz, bugün erken geldiniz. Nasıl oldu bu iş? Dediler ki baba, bir delikanlı vardı orada. Bizi gördü bile güneşin altında yanıp duruyoruz. Girdi kuyunun başına, çekti suyu. Ondan sonra bizim koyunlarımızı suladı. Biz de döndük, geldik. Musa Aleyhisselam dedi ki, git ona haber verin delikanlı, gelsin buraya. Sonra ikisi beraber gittiler. Bak yine ikisi beraber gittiler. Tek kız gitmedi. İki kız beraber gittiler. Başlarını önlerini eğip, Kur'an'ın tabiri aynen bu. Büyük bir haya içerisinde bize yardım ettin. Babamı sizi çağırıyor dediler. Musa Aleyhisselam peki bize yol gösterin dedi. Öne düştü. Biraz sonra da Musa Aleyhisselam dedi ki ben önden gideyim siz arkadan bana yol gösterin. Ne kadar bir incelik bu değil mi? Ben önden gideyim, siz bana arkadan yolu tarif edin. Hani ben önümdeki insanlara bakarak, onları gözetleyerek gitmiş olmayayım diye. Bunlar da o kadar hayran oldular ki bu edebe. Sonra babacığım dediler, bu insanda iki güzel vasıf var. Bir güçlü, ikincisi de emin. Kızına emanet edeceğim bir insan bu yani. Bizi arkadan izlememek için kendisi öne geçti. Biz onun arkasından geldik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bu haber verirken Şuayb ona, kızım dedi, kuvvetli olduğunu nereden anladın? Küçük kız dedi ki, ağır bir taş aldı, kuyunun üzerine koydu dedi. Bu işi de becerdi. Peki emin olduğunu nereden anladın? Onu sizin adınıza davet edip buraya getirirken bana arkamdan yürü, önümüzden yürüme dedi. Bu sözünden onun ne kadar emin olduğunu anladık dediler. Onun için hakikaten hem manevi emanet hem maddi emanet çok çok önemli bir husustur kıymetli kardeşlerim. Bu vesileyle hayatımızı bu yönden de zaman zaman değerlendirmeli. Özellikle de evlatlarımızı bu noktada emin insanlar olarak yetiştirme gayreti içerisinde olmalıyız. Haneş radıyallahu anh diyor ki, Hazreti Ali'yi iki koç kurban ederken gördüm. Niçin böyle yapıyorsun dedim. Resulullah bana vefatından sonra kendisi için de kurban kesmemi vasiyet buyurmuştu. Ben de onun için vasiyetini yerine getirmek üzere kesiyorum. Bundan sonra da kesmeye devam edeceğim. Resulullah'a bir söz verdim, o bana bir şey de buyurdu diye buyurdular. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerimeyi şuna toparlamış olayım. Buyuruluyor ki, kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse, Allah'a verdiği kulluk sözünde tam durursa, Allah ona büyük mükafat verecektir. En büyük sözleşmeyi Rabbimizle yaptık. Ne zaman? Ruhlar aleminde. Elestü bi rabbüküm diye buyurulunca, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de o zaman bela dedik. Evet, ya Rabbi sen bizim Rabbimizsiniz. Dünyaya da bu sözün sınavına geldik. Evet, dünyaya da bu sözün sınavına geldik. Yani ruhlar aleminde verdiğimiz, sen bizim Rabbimizsin. Ente Rabbi sözünün sınavını vermeye geldik. O bakımdan hem o sözü unutmamaya hem de o sözün gereklerini yapmaya gayret etmek lazım. Müslüman söz verirken Allah'ı şahit tutmaktadır. Dolayısıyla insanlara verdiği her sözü aynı zamanda Allah'a vermiş olmaktadır. O halde mümine düşen ahdine riayet etmek, elinden, dilinden insanların emin olduğu vefakar ve güvenilir bir insan olmaktır. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak inşallah hayatımızın bütün alanlarında kendisine güven duyulan, sözüne sadakat gösteren bir insan olarak tanınırız kıymetli kardeşlerim. Nefse söz geçirmek zordur bazen ama inşallah dua edelim kendimize. Ya Rabbi bizi emin insanlardan eyle. Ya Rabbi bizi ahdine sadakat gösterenlerden eyle. Bedeli ne olursa olsun sözünde sadık olan, kulluk sözünde, muamele sözlerinde sadık olan insanlardan eyle diye de Cenab-ı Hakk'a iltica etmeliyiz efendim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecma'in.